ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء صيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu ev Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler ki o kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun muhterem dinleyiciler. Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şemsi 30 Mer 1404, Hicri Kameri 29 Rabiusani 1447, Miladi 22 Ekim 2025 Çarşamba. Bu akşamki yayınımızda sona sunacağımız akşam haber bülteni ve yorumun ardından sırasıyla Sonsuza Dek Fars Körfezi Podcast'ı İslam'ı Tanıyalım, Dünyada Su Krizi Endişeler ve Umutlar ve Gençlik Eferi isimli programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mesut Ketani. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler. Irakçı anlaşma fırsatı vardı ama Amerika'nın aşırı taleplere engel oldu. İran Dışişleri Bakanı Tahran-Tokyo ilişkilerinin karşılıklı güven temelinde geliştirmesine vurgu yaptı. İmam Hümeyni Limanı'ndan 10 milyon 270 bin ton ihracat. Gazze şeridinde 1000 kişi kayboldu. Yehud Ahronot, 7 Ekim'in tüm sorumluları görevden alındı, Netanyahu hariç. Tel Aviv, İsrail'in hayati altyapılarına yönelik siber saldırı dalgasını itiraf etti. Irak'ta DAEŞ'ın 3. nesil lider kadrosu etkisiz hale getirildi. Şimdi haberler. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı, 5 tur müzakerenin ardından Amerika'nın İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısına katıldığını ve ardından New York'ta anlaşma zemini oluşmasına rağmen Amerikan tarafının aşırı talepleri nedeniyle görüşmelerin sonuçsuz kaldığını belirtti. Bakan Seyyid Abbas Arakçı, Şehit Haşemi Nejat Havalimanı'na varışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Witkaf aracılar vasıtasıyla bizimle temas kuruyor. İran'ın tutumu nettir. İran İslam Cumhuriyeti barış ve diplomasi yanlısıdır. Her zaman diplomatik ve barışçı çözümlere bağlı olduğumuzu gösterdik. Ancak bu İran halkının haklarından vazgeçmek anlamına gelmez dedi. Irakçı şöyle devam etti. Ülke çıkarları ve yüksek menfaatler diplomasi yolu ile çözülebilecekse hiçbir çabadan kaçırmayız. Ancak karşı taraf defalarca diplomasiye bağlı olmadığını kanıtladı. Geçmiş deneyimler bunu açıkça gösteriyor. Dışişleri Bakanı bu yılda 5 tur müzakereden sonra Amerika'nın İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırısına katıldığını ve New York'ta karşılıklı çıkarlar temelinde makul çözümlerle anlaşma zemini oluşmasına rağmen yine Amerikan tarafının aşırı talepleri nedeniyle görüşmelerin sonuçsuz kaldığını vurguladı. Bu ruh hali ve geçmişin acı deneyimleri sürdükçe müzakerelere girme imkanı yoktur dedi. Irakçı Amerikalılar aşırı taleplerinden vazgeçmedikçe ve bizden makul olmayan şeyler istemeye devam ettikçe müzakere masasına dönmeyeceğiz. Ancak karşılıklı çıkarlar saygı ve eşitlik temelinde diplomatik barışçı çözüm arayışına girerlerse o zaman müzakere mümkündür. Aksi takdirde başka yolları denemeleri sonuç vermeyecektir ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı eyalet diplomasisini 14. hükümetin yeniliklerinden biri olarak nitelendirdi ve İran ile komşu ülkeler arasındaki ilişkilerin sınır illeri üzerinden yürütülmesinin birçok soruna yol açacaktır ve bu etkileşimlerin sınır sorunlarını geçirdiğini belirtti. Dışişleri Bakanı, komşularımız yaptırımlar döneminde kilit ve önemli bir rol oynuyor. Öyle ki bazı komşu ülkelerle ticaretimiz Avrupa ülkeleriyle toplam ticaretimizden daha fazla olabilir dedi. İran Dışişleri Bakanı Tahran ile Tokyo arasındaki ilişkilerin karşılıklı güvene dayalı bir ortamda geliştirmesi gerektiğini vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Arakçı sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı mesajda Japonya'nın yeni Dışişleri Bakanı olarak atanan Motegi Toshimitsu'yu tebrik etti. Irakçı Japon Bakanı'nın parlak geçmişi ve değerli tecrübelerine dayanarak iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin ve köklü işbirliğinin daha da derinleşip genişlemesini umduğunu ifade etti. İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaleti Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü bu yılın ilk yarısında İmam Hümeyni Limanı'ndan yurt dışına 10 milyon 270 bin tondan fazla mal ihraç edildiğini açıkladı. Huzistan eyaleti Limanlar ve Denizcilik Genel Müdürü Ebu Talib Geraylu, söz konusu dönemde İmam Hümeyni Limanı'ndan yurt dışına ihraç edilen toplam 10 milyon 270 bin tonluk yükün maden ürünleri, petrol türevleri, gübre ve kimyasal bileşikler, metaller, inşaat malzemeleri ve konteynerler taşımalarını kapsadığını belirtti. Bu rakam, limanın İran'ın başlıca deniz ihracat merkezlerinden biri olarak konumunu pekiştirdiğini gösteriyor. Geraylu ayrıca İran'ın en büyük özel ekonomik limanı olan İmam Hümeyni limanının 41 rıhtımıyla yılda 60 milyon ton yük elçeleştirme kapasitesine sahip olduğunu ve 100 bin tonluk okyanus gemilerine yanaştırabilecek altyapıya sahip olduğunu vurguladı. Filistin'e bir merkez Gazze şeridinde 2 yıl süren savaş sırasında 6 bin kişinin kaybolduğunu bildirdi. Filistin'deki kayıplar merkezi müdürü Ahmet Mesut, ilk tahminlere göre Gazze şeridinde kaybolan kişi sayısının 6 bine ulaştığını açıkladı. Mesut, Gazze şeridindeki yetkililerin kayıplarla ilgili bilgi toplama sürecinde ciddi sorunlar ve zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Filistin'deki kayıplar merkezi müdürüne göre kaybolanların büyük bir kısmını gençler oluşturuyor. İsrail'de yayımlanan bir gazete Tasahi Haginebi'nin görevden alınmasıyla birlikte 7 Ekim olayında sorumlu olan herkesin Benjamin Netanyahu hariç görevden alındığını yazdı. İbranice yayımlanan Yediyot Aharonot gazetesi, Siyonist rejimin iç güvenlik danışmanı Tesahi Hanegbi'nin görevden alınmasına değinirken şu ifadeyi kullandı. Artık hiçbir mazeret kalmadı. Dün gece Tesahi Hanegbi'nin görevden alınmasıyla birlikte İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 7 Ekim'deki başarısızlığın sorumluluğunu üstlenmeyen tek üst düzey yetkili olarak kaldı. Gazeteye göre Genelkurmay Başkanı Sağma Bakanı, Şabak Başkanı, Askeri İstihbarat Başkanı, Siyonist Rejim Güney Cephesi Komutanı ve Gazze Tümeni Komutanı 7 Ekim sonrasında görevlerinden alındı. Siyonist Rejim yetkilileri son haftalarda bu rejime yönelik siber saldırıların yoğunlaştığını kabul etti. Siyonist Rejim'in Yüksek Siber Güvenlik Komitesi son haftalarda rejime ait şirketler ve hayati altyapılara yönelik siber saldırı dalgasının şiddetlendiğini itiraf etti. Yeni ortaya çıkan bir hacker grubu Siyonist Rejim'den önemli bilgiler elde etmeyi başardı. Grup, sızdırılan verilerin emsalsiz olduğunu ve ilk kez bu yüzeyde ifşaat yapıldığını belirtti. Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi DAEŞ örgütünün 3. nesil olarak adlandırılan çok sayıda kilit unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Irak Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Abbas Sarut, ülkenin güvenlik güçlerinin DAEŞ'ın 3. nesil lider kadrosunu ortadan kaldırmayı başardığını açıkladı. Sarut, Bunsoların son yıllarda terör örgütü DAEŞ'ın temel direktleri konumunda olduğunu ve örgütün Irak'ın çeşitli vilayetlerindeki suç projelerini yürütmekte olanlara dayandığını belirtti. Ancak Irak'ta istihbarat birimlerinin son 3 yıldaki çabaları sayesinde bu kişilerin büyük çoğunluğu etkisiz hale getirildi. Sarut ayrıca şu anda DAEŞ'tan geriye yalnızca dağlık ve çöl bölgelerinde gizlenen yeraltı hücrelerinin kaldığını ifade etti. Pakistan ile Hindistan arasındaki süregelen gerilimler ve İstanbul'da yapılması planlanan İslamabad-Kabe görüşmeleri öncesinde Pakistan Genelkurmay Başkanı ülkesinin doğrudan ya da dolaylı her türlü saldırıya hızlı şekilde karşılık vereceği yönündeki uyarısını yineledi. Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Seyid Aslı Münir'in açıklamaları ülkesinin Afganistan ile yaşanan kanlı sınır çatışmalarından ardından geçtiğimiz cumartesi günü Doha'da kalıcı ateşkes anlaşması imzalamasının hemen sonrasına denk geliyor. Pakistan ile Hindistan arasında 5 ay önceki savaşın ardından hala karşılıklı kışkırtıcı açıklamalar sürerken İslamabad Doğu komşusunu yeni bir savaşı dayatmaya çalışmak da suçluyor. Güney Kore ordusu Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığını duyurdu. Güney Kore ordusu çarşamba sabahı yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin tanımlanamayan bir balistik füze fırlattığını bildirdi. Ancak detay vermedi. Bu, Kuzey Kore'nin son 5 ay içindeki ilk füze denemesi olarak kayda geçti. Güney Kore'nin Yonhap Haber Ajansı, füzenin Kuzey Kore'nin doğu kıyısına yakın bir bölgeden denize doğru fırlatıldığını aktardı. Kuzey Kore en son 8 Mayıs'ta birkaç kısa menzilli balistik füze denemesi gerçekleştirmişti. O denemede füzeler ülkenin doğu kıyısından fırlatılmıştı. Donald Trump'ın Gustavo Petro'ya yönelik suçlamaları 2025 yılının Washington ile Bogota arasındaki en büyük diplomatik krizini tetikledi. Barsoy'un haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın tek taraflı ve müdahaleci dış politikası ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun devrimci fikirleri arasındaki çatışma iki ülke arasında 2025 en büyük diplomatik krizine yol açtı. Trump yönetimi Kolombiya'dan yapılan ithalata yakında yönetim olduğunu duyurdu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem dinleyiciler. Akşam yayınımız günün tek yorumuyla devam ediyor. Yorumumuz Amerikan-Kolombiya ilişkilerindeki gerilim neden eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye ulaştı başlığı altında. Donald Trump'ın Gustavo Petro'ya yönelik suçlamaları 2025 yılının Washington ile Bogota arasındaki en büyük diplomatik krizini tetikledi. Barsoy'un haberine göre Amerikan Başkanı Donald Trump'ın tek taraflı ve müdahaleci dış politikası ile Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun devrimci fikirleri arasındaki çatışma iki ülke arasında 2025'in en büyük diplomatik krizine yol açtı. Trump yalnızca iki ülke arasındaki stratejik ve tarihsel ittifakı hedef almakla kalmadı, aynı zamanda sol eğilimli Kolombiya hükümeti üzerinde siyasi baskı kurmayı ve küresel güneyin yükselişine dizginlemeyi amaçlıyor. Trump yönetimi Kolombiya'dan yapılan ithalata yakında gümrük tarifeleri uygulayacağını duyurdu. Bu adım Trump'ın en yakın müttefiklerinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham tarafından önceden onaylandı. Bu bağlamda Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 20 Ekim'de yaptığı açıklamada Kolombiya'ya yönelik tarifeleri artıracağını ve bu ülkeye yapılan tüm yardımları keseceğini bildirdi. Trump, "Onlar uyuşturucu ile mücadele etmiyorlar, uyuşturucu üretiyorlar" iddiasında bulundu. Bu açıklamalar Amerika'nın uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle Latin Amerika ülkelerinden gelen gemilere yönelik saldırılarının ardından Venezuela ve Kolombiya ile olan düşmanlıkları daha da kötü körüklüyor. Bu karar Amerika'nın başlıca ticaret ortağı olarak gören ve ekonomisi büyük ölçüde kuzey komşusunun pazarına bağımlı olan Kolombiya gibi bir ülke için yıkıcı bir darbe anlamına geliyor. Kolombiya, Batı yarımkürede Amerika'dan en fazla mali yardım alan ülke konumundadır. Kolombiya, Batı yarımkürede Amerika'dan en fazla yardım alan ülke konumunda ancak bu yıl Amerika Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın kapatılması nedeniyle bu ülkeye yapılan para transferleri ani bir şekilde sınırlandırıldı. Şu anda Kolombiya, Amerika'dan ithal edilen çoğu ürün için %10 oranında gümrük vergisi ödüyor ve bu oran Trump'ın birçok ülkeye uyguladığı temel tarifeye denk geliyor. Önemli olan nokta şu ki, Kolombiya Cumhurbaşkanı Trump'ın tehditleri karşısında geri adım atmadı ve Amerika'nın politikalarını eleştirmeye devam etti. Bu durumda Gustavo Petro, ülkesinin egemenliğini savunmak amacıyla Trump'ın son açıklamalarına karşı uyarıda bulunarak Amerika'nın uzun süredir geçerli olan tarifelerdeki ayrıcalıkları ihlal ettiğini söyledi. Petro açıkça şu ifadeyi kullandı. Trump, Kolombiya'yı kontrol etmiyor. Petro'ya göre Amerika ile ilişkiler artık açık sözlülük aşamasına girmiş durumda. Kolombiya Cumhurbaşkanı sosyal medya platformu X'teki hesabında yaptığı başka bir açıklamada 1970'lerde dönemin Amerikan Başkanı Richard Nixon tarafından başlatılan ve sonraki Amerikan yönetimleri tarafından sürdürülen uyuşturucu ile savaş politikasını başarısız bir strateji olarak nitelendirdi. Petro, bu tür politikaların Amerika ve Avrupa toplumlarında uyuşturucu kullanımını da tetikliyor. İran Radyo Podcast. Fars Körfezi sadece bir isim değildir. Güney İran'ın mavi sularında akan binlerce yıllık İran medeniyetinin, kültürünün ve kimliğinin bir anlatısıdır. Tarih yazıtları incelemekten uluslararası belgeleri incelemeye kadar herkes hiçbir çabanın değiştiremeyeceği bir gerçeğe tanıklık ediyor. Bu körfez her zaman Farsça olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Sonsuza dek Fars Körfezi isimli podcast'i, bu su kütlesinin adıyla ölümsüzleşen tarih, coğrafya, kültür ve kimliğin belgesel ve araştırma anlatısıdır. Merhaba, Sonsuza dek Fars Körfezi podcast'inin değerli dostları. Bugün bu uzun ve macera dolu yolculuğun son durağına ulaştık. İlk bölümde Fars Körfezi'nin nasıl oluştuğunu ve bu su alanı ile ilgili kadim belgeleri ve anlatıları inceleyerek başlayan yolculuğumuz bugüne kadar 17 belgesel ve anlatıya dayalı bölüm boyunca size Fars Körfezi adına meşruiyetini ve ölümsüzlüğünü tarih, kültür, siyaset, coğrafyanın kalbinden anlattık. Bu yolculuk boyunca kadim imparatorlukların günlerinden geçtik. İslam ve Avrupa coğrafyalarının haritalarını ve yazılarını tartıştık, çarpıtmaları ve komploları inceledik ve tarihin sesini taş yazıtların, seyahatnamelerin, diplomatik yazışmaların, hatta savaş madalyalarının diliyle duyduk. Her bölüm yan yana gelerek bu su alanının stratejik konumu ve uluslararası kimliği hakkında daha eksiksiz bir resim çizen bir bulmacaydı. Geçmiş yüzyılların anlatılarından güncel siyasi tartışmalara, uluslararası örgütlerin resmi belgelerinden sosyal medyadaki tepkilere kadar bu ismin yalnızca coğrafi bir terim olmadığını, bir ulusun kimliğinin ve tarihsel hafızasının yaşayan bir belgesi olduğunu göstermek için yanındasınız. Ve şimdi bu bölümde bu uzun bölümün geçmişte bugünü birbirine bağlayan ve sonsuza dek Fars Körfezi'nin adını ve itibarını koruma konusunda yarın için sorumluluğumuzu hatırlatan yol boyunca söylenenlere kapsamlı bir bakışla sonlandırmak istiyoruz. Sonsuza dek Fars Körfezi podcast'ların son bölümünde bize katılın. O halde gelin bu unutulmaz yolculuğa hep birlikte başlayalım. Bu podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilir, görüş bölümünde yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Bu muhteşem mavi alan olan Fars Körfezi haritada sadece mavi bir şerit değildir. İran ulusunun tarihi, kültürel ve ulusal kimliğinin bir parçasıdır. Yüzyıllardır bu isim güvenilir coğrafi metinlerde, dünya haritalarında, tarihi belgelerde ve uluslararası kaynaklarda aynı adla anılmaktadır. Tıpkı dalgalarının İran'ın doğal ve kimlik sınırlarını kadim zamanlardan günümüze kadar koruması gibi. Bu isim, İran milleti ile kadim mirası arasındaki güçlü bir bağ yansıtır ve İran'ın insanlık medeniyeti tarihindeki yüksek yerinin bir işaretidir. Fars Körfezi adını korumak sadece bir kelimeyi savunmak değil, taş yazıtlara, seyahatnamelere ve kadim haritalara kazınmış bir gerçeği savurmaktır. Çarpıtmalara karşı durmak ve tarihsel köklerimizin geçici politikalar ve kısa vadeli çıkarlar tarafından dünya hafızasından silinmesine izin vermemek her İranlının, her adalet sevdalısının ve her adil araştırmacının görevidir. Fars Körfezi her zaman Fars'tı, Fars'tır ve Fars'ta kalacaktır. İsimlerle oynamanın kimlik sınırlarını yeniden tanımlamanın bir aracı haline geldi bir dünyada, bu isim çökerse İran kimliğinin yapısında derin çatlaklar yaratacak sağlam bir sütundur. Bugün bu ismi koruma mücadelesi yalnızca diplomasi veya medya alanında değil, bölgesel ve bölge ötesi güçlerin çarpıcı projelerine karşı özgün bir anlatıyı sürdürme mücadelesidir. Körfez'in her dalgasının, her kıyı esintisinin ve özgür düşünen her İranlının parçası olduğu bir mücadeledir bu. Tarihsel kanıtlar bir ışık huzması gibi geçmiş yüzyılların kalbinden günümüze uzanmış ve hepsi tek bir gerçeği tanıklık etmektedir. Bu su kütlesi uzun zamandır Fars Körfezi olarak anılmaktadır. İmparatorluğun sınırlarını ve bu su yolunun yerini çivi yazı ile kaydeden Ahmenişilerin taş tabletlerinden eserlerinde şüphesiz El-Halic El-Persi olarak adlandırılan Orta Çağ Müslüman coğrafyacıların yazılarına kadar. Orta Çağ'da Avrupalı gezgenlerin çizgi haritalarda bile bu isim sayfalara aynı nitelikte de kazınmıştır. İlginçtir ki Osmanlı döneminden kalma resmi belgelerde ve hatta geçmiş yüzyıllarda Arapça konuşan hükümetlerin yazışmalarında bile aynı tarihi isim görülüyor. Bu isim yalnızca Farsça değil, aynı zamanda Arapça ve Latince olarak da dünya hafızasına yerleşmiştir. Ancak 20. yüzyılın ortalarında 1960'lı yıllarda Arap milliyetçiliğin yükselişiyle aynı dönemde bu ismi taklit etmeyi yönelik ilk resmi girişimler başladı. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler bazı Batı medyasının propaganda desteğini kullanarak sahte Arap Körfezi unvanını değiştirmeye çalıştılar. Ancak tarihsel gerçek değişmedi. Birleşmiş Milletler, UNESCO ve dünyanın en prestijli coğrafi kurumlarına alışverişleri ve daha dahil olmak üzere resmi coğrafi belgelerinin %90'ından fazlası hala yalnızca tek bir ismi tanıyor. Fars Körfezi. İran bu çarpıtma karşısında aceleci ve duygusal bir yol izlemedi. Bunun yerine tarihi, kültürel ve diplomatik belgelere dayanarak öne çıktı. Kapsamlı araştırma projeleri eski belgelerin tercümesi ve yayınlanması uluslararası kurumlarda dava süreçleri ve bilimsel ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ismi dünya resmi hafızalarına pekiştirme stratejisinin bir parçası olmuştur. Fars Körfezi'nin önemi tarihin görkemli çizgileriyle sınırlı değildir. Bu su kütlesi aynı zamanda 21. yüzyılda dünyanın en hassas ve stratejik yerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Dünya petrol ihracatının %30'undan fazlası bu körfezden geçmekte ve dünyanın bu hayati enerji dar boğazı olan Hürmuz Boğazı İran'ın elindedir. Bu kontrol yalnızca jeopolitik bir avantaj değil, aynı zamanda bölgesel ve küresel güvenlik denklemlerinde belirleyici bir kozdur. Bu koşullar altında Fars Körfezi ismi coğrafi bir terimden daha fazlasıdır. Bu isim İran'ın jeopolitik otoritesinin ve tarihsel meşruiyetinin bir sembolü haline gelmiştir. Gergin bir bölgede bölgesel ve bölge ötesi güçler arasında nüfuz ve üstünlük için rekabetin yaşandığı bir sembol. İran'ın güney surlarındaki askeri gücünün gelişmesine paralel olarak bu ülkenin medya ve hukuk stratejisi de bu körfez üzerindeki fikri mülkiyetini tesis edecek ve pekiştirecek şekilde tasarlanmaktadır. Çünkü bu alan bir tür yumuşak savaşın sahnesidir. Fars Körfezi adının kaldırılması veya küçültülmesinin basit bir söz değişikliği olarak değil, İran'ın dünyanın bu hassas bölgesindeki siyasi, kültürel ve hatta askeri nüfuzunu zayıflatmaya yönelik bir eylem olarak yorumlandığı bir savaş. Fars Körfezi yalnızca resmi haritalarda ve belgelerde değil, aynı zamanda Fars edebiyatının ruhunda ve dilinde önemli bir yere sahiptir. İran'ın sınırlarını bu masmavi suların kıyılarına kadar uzatan Firdevs'in şahnamesinden, limanlarının ve adalarının ihtişamını öven Nasir Khosrow seyahatnamesinde Sadi ve Hafız'ın ölümsüz düz yazılarına kadar hepsi bu su kütlesinin İran kimliğiyle ayrılmaz bir bağına tanıklık etmiştir. Çağdaş zamanlarda şairler ve yazarlar Fars Körfezi'ni sanki dalgaları gibi kültürel hafızamızda sürekli akıyormuş gibi dayanıklılık, istikrar ve ulusal kimliğin sembolü olarak defalarca övmüşlerdir. Dijital medya çağının gelişiyle birlikte tarihi Fars Körfezi isminin koruması için verilen mücadele artık konferans salonları ve diplomatik yazışmalarla sınırlı değildir. Bu kez internetin sınırsız alanında yeni bir cephe açıldı. Bu ismin muhalifleri uluslararası medyaya büyük yatırımlarda yapıyor. Çevrim içi kampanyalar başlatarak ve Google, Wikipedia ve X gibi platformlara sızarak sahte kelimeyi dünya çapındaki kullanıcıların hafızasına empoze etmeye çalışıyorlar. X'de Fars Körfezi günü hashtag'inin popülerliği veya bu su ismi savunan bağımsız belgesellerin yayınlanması gibi deneyimler de İranlı elit ve gençlik topluluğunun da aktif varlığının oyunun kurallarını değiştirebileceğini gösterdi. Ancak bu yumuşak savaşın yeni aşaması artık siyasi açıklamalarla sınırlı değil. Bu kez hedef izleyicinin de zihnini sessizce yeniden yazan dijital ve altyapı ve sinsi içerik, video oyunlarından ve harita uygulamalarından, ismin kaldırılmasından çocuk eğlence ürünlerindeki ince değişikliklere kadar her şey uzmanların yumuşak coğrafya adını verdiği bir projenin parçasıdır. Bu kavram modern stratejik literatürde bilişsel savaşla eşdeğer. Günümüzde coğrafya sadece kağıt üzerinde kalmıyor. İnsanların cep telefonlarında, ders kitaplarında ve siber uzayda gördükleri zihinlerinde resmi coğrafya haline geliyor. Avrupalıların çizdiği haritalardan İslam ve Asya coğrafyacıların kalıcı eserlerine kadar güvenilir ve kadim belgelere göre Fas Körfezi ismi tarih sayfalarında bir mücevher gibi parlıyor. İtalyan Gastaldi, Iraklı Bin Havkal, Yunan asıllı Yakut Hamavi, Ebu Reyhan Biruni ve yüzlerce başka düşünür ve tarihçi bu su kütlesi yalnızca önemli bir deniz olarak değil, aynı zamanda ticaret ve uluslararası ilişkiler için hayati bir arter olarak da kayda geçmiş ve kaydedilmiştir. Ancak Fars Körfezi'nin önemi yalnızca yazılı mirasla sınırlı değildir. Bu su yolu, geniş petrol ve gaz rezervleri ve Batı Asya'daki stratejik geçiş konumu nedeniyle yüzyıllardır dünya güçlerinden ilgi odağı olmuştur. Tanınmış İngiliz coğrafyacı Halford Mackinder'in dünya stratejik çevrelerinde hala yankı bulan bir teorisi vardır. Orta Doğu'ya hükmetmek, dünyaya hükmetmektir ve Orta Doğu'ya hükmetmenin temel yolu Fars Körfezi'nden geçer. Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlerin İran'ın zafer köprüsü olarak adlandırmasına neden olan şey bu benzersiz durumda. Gerçek şu ki son 26 yüzyıldır İran topraklarının siyasi, sosyal, kültürel ve dilsel bütünlüğünü korumanın en önemli unsurlarından biri Fars Körfezi üzerindeki bu toprak hakimiyeti olmuştur. İranlılar için Fars Körfezi sadece coğrafi bir isim değildir. Bu isim sömürgeci güçlere karşı direnişin görkemli tarihinin ve İran'ın kalıcı küresel kimliğinin bir işareti olarak ulusal şahnamenin de bir parçasıdır. Birkaç haraflı kişinin bu su alanının alanı ve kimliğini değiştirme çabaları, yüzyıllardır Güney İran'ın mavi sularında parlayan güneşin yüzüne toz atmaktan başka bir şey değildir. İran'ın tarihi Fars Körfezi adını koruma konusundaki ısrarı, mantıksız bir ön yargıya değil, açık bir gerçeğe ve yadsınamaz bir hakka dayanıyor. Köklü ve medeni her milletin mirasını savmak için peşinden koştuğu bir taleptir. Bu mesele İran'ın coğrafi sınırları aşmamakla birlikte dünya çapında her bilimsel araştırma ve tarihi çalışması bu ismin de doğruluğunu da kanıtlıyor. Herodot ve Yunan coğrafyacılarından İslam döneminin değerli eserlerine ve Arap bilim insanlarının doğru haritalarına kadar istisnasız herkes bu su alanını Fars Körfezi adıyla kaydetmiştir. Modern çağda bile son birkaç on yıla kadar bu kadim ismi değiştirmeye yönelik hiçbir girişim görülmemiştir. Bu kanıtlar Fars Körfezi'nin yalnızca İran ulusal kimliğinin ayrılmaz bir parçası olmadığı, aynı zamanda tarihsel olarak yerleşik ve uluslararası isimlerde de kabul görmüş bir hak olduğunu da gösteriyor. Muhterem dinleyiciler, bu bölümde önce bu yolculuğa birlikte başladık. Tarihin başlangıcından günümüze uzanan bir zaman yolculuğu ve ilk bölümde Fars Körfezi'nin İlam ve Ahmeniş medeniyetlerindeki kadim köklerini inceledik. İkinci ve üçüncü bölümlerde Sasani döneminde İran'ın deniz gücünü ve bu su yolunun küresel ticaretin gelişmesindeki rolünü inceledik. Orta bölümlerde İslam fetihleri dönemini ve Müslüman coğrafyacıların haritalarına birlikte yolculuk ettik. Hicri 3. ila 7. yüzyıllarda El-Halicul Farsi isminin kitaplarda ve haritalarda nasıl ölümsüzleştirildiğine tanıklık ettik. Ardından 11. ila 13. bölümlerde Arap alimlerin bile bu ismin gerçekliğini kabul ettiğini gördük. Son bölümlerde ise sömürgecilerin çarpıtma girişimlerinden, İngiliz projelerinden, günümüz medya kampanyalarına ve İran'ın bu yumuşak savaşa direnişine kadar her şeyde konuştuk. Bu eserinin her bölümü tarihin tüm iniş çıkışları ile gerçeği nesilden nesile aktardığının bir kanıtıdır. Bugün bu yorum sonunda bir kez daha şunu söylüyoruz. Fars Körfezi her zaman Farsça kalacaktır. Bu sadece bir cümle değildir. Bu su yorumunun adını ve konumunu koruyup gelecek nesillere aktarmak için tarihle aramızda bir sözleşmedir. Değerli dostlar, bu bölümle birlikte sonsuza dek Fars Körfezi Podcast'ının dosyası kapandı. Ancak hikayesi her geçen gün ve her İranlının kalbinde devam ediyor. Bu programı değerli bulduysanız arkadaşlarınızla paylaşın ve gelecekteki programlarımızı dinlemek için iranradio.ir web sitesi ve bu sosyal ağlardaki resmi sayfalarımızı ziyaret edin. Başka bir hikayede tekrar buluşana dek sizi Yüce Allah'a emanet ediyorum. Fars Körfezi gibi kalıcı ve ebedi kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli seri sohbetimizin bir başka bölümüyle beraberiz.
Bugünkü sohbetimizde Hazreti Mehdi Aleyhisselam döneminde yargı sistemini gözden geçirmek istiyoruz.
Geçen bölümlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın kuracağı hükümetin özelliklerini beyan etmiştik. Bugünkü sohbetimizde o hazretin kuracağı hükümetin özelliklerinin yargı boyutunu da anlatarak bu konuyu burada noktalamak istiyoruz.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın iktidarı döneminde yaygın olan kitle iletişim araçlarından yararlanılarak dünya halkı arasında ahlaki ve terbiyevi talim, insanların her birine temiz bir hayat şartlarını sosyal adaletle beraber temin edecek şekilde yaygınlaşacaktır. Ancak buna karşın o toplumda bile başkalarının haklarına el uzatacak bazı zalim ve suçlu insanlar bulunabilir. Bu yüzden Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kurduğu devletin zalimleri haddine bildirecek ve onlara hak ettikleri cezaları verebilecek sağlam ve güçlü bir yargı sistemine ihtiyaç vardır.
Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın kurduğu devletinin çeşitli eyaletlerine ve beldelerine şaiste ve adil yargıçlar atayacaktır. O Hazret her kavim hakkında sahip oldukları inanç ve kitaba göre hükmedecektir. Hz. Mehdi'nin muhteşem çağında yargıç olarak seçilen insanlar akıl, kişilik ve nefis bakımlarından oldukça olgun kişilerdir ve bu yüzden başkalarının tehditleri veya rüşvet teklifleri onları asla etkilemez ve adalet temelinde yargıda bulunmalarına mani olamaz.
Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yargılarına gelince o hazretin yargı tarzı bilinen ve yaygın olan konvansiyonel yöntemlerden farklı olduğu belirtilmelidir. Bilindiği üzere günümüzde davalarda yargıçlar mevcut belgelere ve tanıklara dayanarak dava hakkında karar verirler. Bu yüzden bazen yargıcın zanna kapılmak veya davanın bir tarafına eğilimli olmak gibi durumlardan etkilenerek hakkı batıldan ayırt etmekte hataya düşebilir veya kasıtlı olarak hakka aykırı bir karar verebilir.
Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın döneminde de davalarda yargıda yaygın olan konvansiyonel yöntemlere başvurulabilir. Fakat yargıcın kişisel eğilimleri veya zannı yargı sürecini hiçbir şekilde etkilemez ve her halükarda yargılar mutlak adalete dayanır. İmam Zaman Aleyhisselam Yüce Allah'ın lütuf ve inayetiyle doğru ve gerçek kararlar verir.
İmam Zaman Aleyhisselam yargıçları atadığı sırada onlara şöyle buyurur. Ne zaman yargı işinde çıkmaza girer ve davanın hükmünü bilmeyecek olursan avucunu aç ve onun içinde ne varsa ona göre amel et. Zira yargı için ihtiyacın olan her şey avucunun içinde vardır. Böylece Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın atadığı yargıçlar en zorlu davalarda bile karar vermekte sıkıntı çekmez. Bu yargıçlar geniş ilim ve bilimden yararlanırlar ve birçok meseleyi de bilirler. Bu yargıçlar sahip oldukları ilim ve bilime göre yargıda bulunur ve şahitlerin şahadetinden ve İslam'da yargı yöntemlerinden biri olan münkerlerin yemininden de yararlanırlar. Buna karşın ne zaman konvansiyonel yollardan karar veremeyecek olurlarsa o zaman avuçlarına bakmaları ve doğru karar bulmaları yeterlidir. Bunun anlamı da belki de günümüzde sahip olduğumuz yeni kitle iletişim araçları olabilir.
İmam Mehdi Aleyhisselam'ın hükümetinde bilim ve teknolojide hızlı gelişme sayesinde kriminal teknikler ve cihazlarda büyük gelişme kaydediyor ve suçlular çok kolay tespit edilerek yakalanıyor. Dolayısıyla suçlular ve caniler hiçbir şekilde kanun pençesinden kaçamıyor. Kuşkusuz dünyaya bilgi bakımından tam musallat olmadan evrensel bir hükümet kurmak ve dünya genelinde adalet ve güvenliği sağlamak mümkün değildir.
İmam Zaman Aleyhisselam kurduğu devlette dünyanın dört bir yanına musallattır ve bir başka tabirle de alemin dört bir yanına avucunun içindeymiş gibi hakimdir. Dünyada hiçbir dağ ve hiçbir ova ve hiçbir doğal engel İmam Mehdi Aleyhisselam'ın dünyanın her yanını gözetlemesine mali olamaz. Yine daha önce de belirtildiği üzere İmam Zaman Aleyhisselam bunu en gelişmiş teknolojilerin yardımıyla yapar. Her halükarda İmam Mehdi Aleyhisselam dünyanın dört bir yanına yayılan her yerde olup bitenlerden haberdardır.
Rivayetlerde Hazreti Mehdi Aleyhisselam hakkında anlatılanlara göre o Hazret tüm ilahi peygamberlerin tüm programlarını tamamlayan imamdır. Zira aslında ilahi imamların hiçbiri için beşeri camiada köklü değişiklikler yaparak evrensel bir hükümet inşa etmek ve adaleti sağlayarak zulüm ve haksızlığa son vermek üzere şartlar hazır hale gelmedi. Gerçi toplumu değiştirmek ve ilahi talimleri birebir uygulamak tüm ilahi peygamberlerin temel hedefi ve amacı olmuştur. Ancak bu büyük başarıyı elde edebilecek tek kişi İmam Zaman'dır. Aslında tüm peygamberler ve imamlar beşerin ve evrensel tek hükümeti kurma ülküsünün gerçekleşmesinde pay vardır. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin başarısı tüm ilahi peygamberlerin ve evliyaların ortak başarısıdır. Zira beşeri camiayı ıslah etme çabası geçmiş peygamberlerin döneminde başlamıştır.
Gerçekte tüm ilahi peygamberler yaşadıkları çağın insanlarının yetenekleri ve kapasitelerine göre bu yüce ülküyü gerçekleştirmek için çaba harcadılar ve her biri kendi payına göre beşerin düşünce seviyesine geliştirdiler ve bu çaba son ilahi elçi Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zuhur edinceye dek devam etti. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem beşeri medeniyeti değiştirmek ve beşeri camiayı da köklü bir şekilde ıslah etmek için geniş kapsamlı ve mükemmel bir yol haritası sundu. Allah Resulü ve Ehli Beytinden olan şaiste halefleri bu programları hayata geçirmek için büyük zorluklara katlandılar ve her türlü çabayı da sarf ettiler ve böylece İmam Mehdi Aleyhisselam'ın evrensel hareketi ve dünyada adalet ve eşitliği sağlamak üzere ilahi kıyamı için gereken zemini hazırladılar.
Kuşkusuz dünya genelinde adaleti inşa etmek ve tevhid bayrağını dalgalandırmak için bazı şartların hazırlanması gerekir. Her insan devranın acı tatlı durumlarını tecrübe etmeli ve böylece yeteneklerini ve kabiliyetlerini keşfetmeli ve evrensel adalet hükümeti için hazırlıklı olmalıdır. İşte o zaman İmam Mehdi Aleyhisselam'ın tedbirleri ve emsalsiz önderliğiyle zulüm ve küfrün son barikatları da fethedilir ve beşeriyetin hasret olduğu ülkü gerçekleşir.
Eğer İmam Zaman Aleyhisselam'ın evrensel hükümetinin bazı özelliklerini sıralayacak olursak şu özelliklere değinebiliriz. Dünyada zulmün yok edilmesi ve eşitlik adaletin de korunması, evrensel tek bir hükümetin kurulması, insanların ilişkilerinde eşitlik ve kardeşlik ilkesinin hakim olması, cahillik ve yoksulluğun köklerinin kurutulması, genel refah ve huzurun sağlanması, yargının hakiki adalet temeline oturtulması, yeryüzünde savaş, korku, kan, dehşetin sona ermesi ve barış ve güvenliğin sağlanması, insanların iman ve maneviyata yoğun ilgisi, beşeri camianın her türlü sosyal fesat ve ahlaki rezilliklerden arıtılması, bilim ve teknolojilerde mucizevi ilerleme, yeryüzünde nimetlerin bollaşması, insanların arasında kardeşlik ve dostluk bağlarının pekişmesi ve barış içinde yaşamaları, alemin tüm işlerinin ıslah olması.
Gerçi İmam Mehdi Aleyhisselam zuhur ederek dünyayı barış ve adaletle dolduruyor. Fakat bu durum insanların o Hazreti zuhur edene dek boş oturmaları ve dünyada olup bitenlere karşı duyarsız kalmaları anlamına gelmiyor. Bilakis insanlar reformcu ve adalet talep hareketleriyle zulüm ve fesatla mücadele etmeye devam etmelidir. Gerçekte birçok insan maddi dünyanın şatafatlı durumlarına kapıldığı bir sırada mümin insanlar umut ve imserlikle hakiki değerleri korumaya çalışır ve Allah'ın lütuf ve rahmetinden umudunu kesmez. Bu durum hakiki bekleyişin gereğidir.
İnsanoğlu tarih boyunca ve sosyal yaşamında fırtınaya katılmış bir geminin yolcuları gibi olmuştur. Eğer bu gemideki insanlar sonunda bir gün güvenli bir sahile ulaşacaklarından emin olurlarsa, o zaman büyük bir umutla yollarına devam ederler. Doğal olarak hakkın batıla galip gelme umudu insanın içinde doğduğu zaman umutsuzluk ve hüsran duygusu yok olur. Umut insanı ileriye götüren bir motor gibidir ve şimdiki kötü şartların daimi olmadığı ve kuşkusuz bir gün durumların iyileşeceği düşüncesini takviye eder. Umut insana güç ve neşe ve direnç gücü kazandırır ve hak talep hareketlerin de varlık düzeni ve devranın çarkı ile uyumlu ve eşgüdümlü olduğunu da hatırlatır.
Gaybet döneminde hak ve batılın, doğru ve yanlışın sınırlarını tespit etmek çok zaman kolay olmadığından insanların hidayete erdirilmeleri ve onlara yol gösterme görevi bilge, pak, sorumlu ve takvalı alimlere emanet edilmiştir. Bunlar İslam'ın hakiki sınır koruyucularıdır ve zamanın şartlarına göre ve ilmi yöntemlerle gerçekleri beyan ederler. Bu alimler insanları sapmaktan ve yanlış yola girmekten alıkoyar ve yeryüzünden salihlerin hükümetleri için zemini hazır hale getirirler.
İmam Mehdi Aleyhisselam alimleri geminin dümenini elinde bulunduran insanlara benzeterek toplumda ifa ettikleri rolü şöyle beyan eder. Bu alimler sarsılan kalpleri korur. Geminin dümenini koruyan ve yöneten denizci gibi.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte dinleyelim.
Günümüzde insanlık dünyasının karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birinin su krizi olduğunu, bu bağlamda birçok yöntemin önerildiğini biliyoruz. Bugünkü sohbetimizde bu sorun ile mücadele yöntemlerinden biri, yani gri suyu kullanma ile tanışmak istiyoruz. Tatlı suları, yerüstü ve yeraltı suları korumak ve su temin etmek, gri suyu tekrar kullanmanın faydalarındandır. Gri su, kısacası foseptik atığı dışında duştan, küvetten, lavabolardan toplanan evsel atık suya verilen addır. İçme suyu kalitesinde olmayan geri kazanılmış gri su, içme suyu tüketim oranımızı yarı yarıya azaltabilir. Diğer sistemlerle kıyaslandığında gri suyun arıtılması daha hızlı ve kısa bir sürede olup daha düşük maliyetlidir. Bu sular yeşil alanların sulanması, tuvaletlerdeki sifon veya sera gibi fazla rutubete ihtiyaç olan mekanlarda tekrar kullanılabilir. Diğer yandan bu yöntemle elde edilen arıtılmış suyun kalitesi de çok daha hijyenik olmaktadır. Arıtılmış gri suyun kullanılması su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesini de olumlu yönde etkiler. Gri su, kentsel atık sularının %50 ile %80'ini oluşturuyor.
Gri su, tuvalet suyu haricinde bir evden boşaltılan atık suların genel adıdır. Yani duştan, küvetten, lavabodan, mutfaktan, bulaşık ve çamaşır makinesinden gelen sulardır. Gri su, sabun, şampuan, diş macunu, yiyecek parçaları, pişirme yağı, deterjan ve saç gibi maddeleri içerir. Bu alanda yapılan araştırmalarda günümüzde su sorunu yaşayan birçok ülkede bu yöntemin kullanıldığını ve önemli oranda bu sorunu giderilebileceği gösteriliyor. Maalesef ülkemiz İran'da dahil birçok ülkede en yaygın yanlışlardan biri, arıtılmış içme suyun, bağ bahçelerin sulaması ve tuvalet ve banyoların yıkanmasıdır. Zira bu ise başlı başına önemli oranda arıtılmış suyun boşuna tüketilmesine sebep oluyor. Halbuki bitkilerin sulaması veya tuvaletlerin sifonları için gri su gibi kaynakta kullanılabilir.
Evdeki bitkilerin sulaması ise gri suyun en güvenilir ve başlıca kullanılan alandır. 2010 yılında Colorado Üniversitesi tarafından yapılan araştırmalara göre sulama için gri suyun kullanılmasının hiçbir sakıncası yoktur. Buna ilaveten bazı ülkelerde ileri teknoloji ile banyo ve lavabolardaki gri su tekrar sifonlara geri yönlendirilerek kullanılmaktadır. Bu sistem su kullanım ve tüketim oranını %30'a kadar azaltabilir. Bazen de gri su evlerin ısıtma sisteminin enerjisini sağlamak için kullanılabilir. Örneğin banyodaki gri suyun banyonun ısıtılması için kullanılması %60 oranında su tasarrufu sağlıyor. Gri suyun siyah ve beyaz sudan farkı, birçok ülkenin bu konu üzerine yatırım ve program yapmasına, su tasarrufu için bir çözüm olarak seçilmesine sebep olmuştur. Tabii ki gri suyun sağlığı ve hijyeni üzerinde oluşan hassasiyet ve kullanım alanı ise birçok ülkenin de bu konuda ve kullanım alanı ile ilgili katı kurallar uygulamasına neden oldu. Birçok ülke benzer atık suların kullanımını tamamen yasaklarken bazıları da bir takım kısıtlamalarla kullanılmasına izin veriyor. Örneğin İngiltere'de gri su kullanımına izin veriliyor. Vatandaşlar özel teknolojilerle bahçelerinin sulaması ve tuvaletler için gri su kullanabilirler. Su zengini bir ülke sayılan Kanada'da da vatandaşlar bazı tesislerle gri suyu çamaşır, sulama ve tuvalet için kullanabilirler. Bu arada yağmur sularında gri su kategorisine geldiğini belirtebiliriz.
Tahran Radyosu.
Fakat Avustralya gibi su kaldırımı konusunda en bilinen ülkedir. Öyle ki bazı vatandaşları banyo yapmak için de gri su kullanıyorlar. Japonya ise uzun yıllardan beri evlerde gri suyun tekrar sirkülasyonunu kullanıyor ve her geçen gün bu sistemi kullanan evlerin sayısı artıyor. Öyle ki 1969 yılında proje sayısı 18 iken 2010 yılında proje sayısı 104 projeye ulaştı. Arap ülkelerde ise su krizinin yoğunlaşarak yaşanması ve iklim değişikliği ise su kaynaklarının daha verimli kullanılması özellikle tarım sektörü için arıtılmış atık suların daha fazla kullanılmasına yönelik isteği artırmaktadır. Bu bağlamda Mısır, Suriye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Arabistan ise en büyük tüketiciler olarak biliyor ve tekrar kullanılan suların yaklaşık %75'ini oluşturuyorlar. Gri suların tüketilmesi için kullanılan sistemler az masraflı manuel sistemlerden yağ ve katı maddeleri arıtma kabiliyetine sahip olan ikinci arıtma aşamasına sahip yöntemlere kadar geniş bir yelpazeyi oluşturuyor. Birinci arıtma sistemi atıkların çökmesini sağlayan birkaç tankerden oluşuyor. Böylece katı ve yağlı maddeler bir filtre yardımıyla temizlenirken gri su tarım sulama işlemi için hazır hale gelir. Bu sistem tamamen ekonomik ve tasarrufludur ve toprak altı damla sulama sisteminde kullanılıyor. Bu sistemde ikinci arıtma sisteminde ise daha fazla yağ ve katı madde temizlenir ve bu yüzden toprak altı ve toprak üstü sulama sistemindeki kullanılabilir.
Gri suyu arıtma sisteminin başarısı ona yapılan bakıma bağlıdır. Gri suyu arıtmak için takılan sistem, ev sahibi veya kullanan kurum sistemin bakım prosedürüne uygun olarak doğru kullanma ve bakımını da yapması gerekir. Kullanıcı sistemin her zaman doğru çalıştığından emin olmalı, bir hata veya sorun oluştuğunda ise en kısa zamanda çözülmesine çalışılmalıdır. Evsel atık suların kullanılması için önce mutfaktaki banyo ve lavabo atıklar için özel boru sistemi döşenmeli. Ardından bu sistemle iki aşamada yani çöktürme işlemleri ve su arıtma filtreleri kullanılarak söz konusu borulardaki gri su arıtılır. Tabii ki bu sistemin kullanılması hedefiyle bina inşaat sırasında gerekli borular ve tesisler döşenmeli veya banyo ve lavabo atık su boruları diğer bölgelerden ayrı tutulmalıdır. İlk bakışta gri su arıtma sisteminin döşenmesi ve kullanılmasının zor veya masraflı bir işlem olduğu düşünülebilir veya gri su konusunun yeni bir mesele olduğu için gerekli malzeme, edevat ve malzemeler bulunduğunuz bölgede bulunmayabilir. Fakat bunların hiçbiri geçerli bir bahane sayılmaz. Şimdiden evinizde gri suları biriktirip tekrar kullanabilirsiniz.
Bunu örnek verecek olursak, 1. Evin bir köşesine bir kova koyun ve evdeki saksıların altında biriken suları toplayıp tekrar saksıları sulamak için kullanabilirsiniz. Banyo, lavabo, sıcak su akana kadar açtığınız musluktaki soğuk suyu boşuna akıtmayın. Suyu bir kovada biriktirin ve daha sonraki işleriniz için kullanın. 3. Ufak tefek çamaşırları elinizde yıkıyorsanız kirli suyunu atmayın. Bu suyu tuvalet sifonunda kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesinin çıkış hortumunu gidere takmayın. Bu gri suyu tuvalet sifonu için kullanabilirsiniz. 5. Bol yağmurlu bölgede yaşıyorsanız su oluklarını unutmayın. Altına boş bir kova koyarak yağmurlu günlerde yağmur sularını toplayın ve evdeki saksılar ve tuvalet sifonları için bedava su kullanın. Unutmayalım ki arıtılmış su ile bahçe sulamak kıymetli suyu boşa akıtmaktır ve hatta arıtıldığı için bitkilerin ihtiyacı olan mikroorganizmalardan yoksun olduğundan bitkilere pek de faydalı olamaz.
bazı geçici ekolojik ölçeklere rağmen gri suyun tekrar kullanılması birçok çevre sorunu için en uygun çözümdür ve hatta yakın gelecekte temelli bir çözüm yolu bile sayılacaktır.
Acaba gri suyu tekrar kullanmak güvenli midir? Evet, hali hazırda Amerika'da 8 milyon gri su kullanım sisteminden 22 milyon kişi yararlanıyor. Son 60 yılda 1 trilyon kullanıcıdan şimdiye kadar tek bir şikayet veya hastalığın geçmesine dair bir kanıt bile mevcut değil. Yine de unutmamak gerekir ki gri su asla ve asla içilmemeli. Bu su bitkiler üzerine püskürtülmek için hiç uygun değil. Zira bitkilerin sağlığı ve hijyeni için uygun değil. Diğer yandan gri suyu depolamamak gerekir. Gri sular arasında daha kaliteli, bitkilerin sulaması için veya kısa süreli depolanmasında bir sakınca olmayan su yağmur suyudur. Sadece yağmur suyunun biriktirilmesi ve depolanması için daha ilkeli yöntemler gerekir. Böylece hali hazırda su kriziyle mücadele eden yerkürede yaşayanları daha yeşil bir gelecek bekleyebilir.
Muhterem dinleyiciler, Dünya'da Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Sohbetimizin sonunda programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalımızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlerin geleceği düşünme meselesini ayırdık. Geleceği düşünmek, her insanın yaşamına akılcı ve güdümlü yön kazandıran müsbet ve değerli bir özelliktir. Ve insan karşısında gelecek ufkunu çizerek belirlediği yüce hedeflere ulaşabilmesi için planlama gücü kazandırır. Geleceği düşünmek, aydınlığa bakmak ve aydınlığı düşünmektir ve bu bakışta umut, hareket ve çaba yer almaktadır. Psikoloji uzmanları geleceği düşünmeyi insan olduğunun hasene ve olumlu bir özelliği olarak tanımlıyor.
Profesör Martin Seligman ve Dr. Christopher Peterson geleceği düşünme üzerinde en çok araştırma yapan uzmanlardan sayılır. İki uzman insanların olumlu sıfatları ve haseneleri hakkında yazdıkları kitapta şöyle diyor. Geleceği düşünen insan gayet hesaplı ve uzak görüşlü ve kararları ve amellerinin sonuçlarını düşünerek hareket eden insanlardır. Öyle ki bu insanlar her türlü heva ve hevese ve ani ve düşünmeden alınan kararlara karşı başarılı bir şekilde direnir. Ayrıca yaşamlarında itidal ve esnek davranmayı öğretir ve arzuları ile sonuçta elde edecekleri şeylerin arasında bir nevi denge sağlamaya çalışır.
Genç insan geleceği düşünme çerçevesinde başkalarının geçmişlerini gözden geçirerek onların zaferlerinden ve yenilgilerden dersler çıkarabilir ve yine kendi fikrinden ve aklından yararlanarak daha ileri ufuklara musallat olabilir.
Kuşkusuz her ne kadar gencin akıl ve irade gücü fazla olursa, geleceği düşünme gücü ve gelecek için plan yapma yeteneği de bir o kadar iyi olur. Gerçekte geleceği düşünmek genç insanda yeni sahiplerin oluşmasına ve yüce hedeflerine ulaşmasına ve sorunlara daha rahat katlanmasına ve zorlukları kendisi için kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle diyor. 1976 yılında firmayı satın aldığımda ilk kez teknolojiyi geliştirmenin büyük önemini fark ettim. Çünkü teknolojinin gelişmesi firmanın başarı oranını belirliyordu. Bu yüzden firmadan bazı çalışanları teknik eğitim almak üzere Almanya'nın MAN firmasına göndermeye karar verdim. Devo firmasında MAN firması ile daha önceden teknik anlaşmamız vardı. Bu yüzden 12 yöneticiyi ve yardımcılarını yurt dışında bu eğitimi almak üzere gönderdim. Söz konusu 12 kişi çeşitli mühendislik dallarının mezunlarıydı. Fakat birçoğu bu karara karşı direndi. Özellikle üretim bölümünde sorumlu olanlar. Onlar 12 anahtar konumda bulunan bu yetkilileri kaybetmenin firmaya ciddi derecede zarar vereceğini düşünüyordu. Gerçi muhalifler samimi bir şekilde firmayı düşünüyordu. Fakat ben kısa vadeli önceliklerin yerine firmanın uzun vadeli çıkarlarını düşünmem gerektiğini düşünüyordum. Buna göre teknolojiyi geliştirmeden firmayı gelecekte yönetemeyeceğimizi düşünüyordum. Bu yüzden muhalifleri kısa vadede yaşanacak mahrumiyetlerin gerçekte uzun vadede gelişmemiz üzerinde yatırım olduğu konusunda ikna ettim.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle devam ediyor. 12 uzman mühendisimiz Almanya'dan döndüklerinde üretim bölümü benim haklı olduğumu anladı. Bu mühendislerimizin bir yılda öğrendikleri teknik konular en azından gelecek 5 yılda bizim standartlarımızı yükseltti. Burada önemli olan nokta geleceği düşünmekten ibaretti. Sürekli geçmişe sarılan insanların gözünü bu geçmiş kör ediyor ve artık geleceği göremez oluyor. Geçmişe yönelmek ve mevcut durumdan memnun olmak sizi geleceği düşünmekten ve görmekten mahrum bırakıyor.
Gelecekte vuku bulması muhtemel olan bir konu üzerinde odaklanmak insana yeni ve zorlu şartlarla karşılaşma gücü kazandırır. Oysa geleceğini önemsemeyen veya geleceğini gözetmeksizin adım atan genç insan karşılaştığı ilk sorunda kendini kaybeder ve şaşkınlığa sürüklenir. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yaşamanın tüm şartlarında ılımlı olmaktan el çekmeye ve geleceğe bakarak mevcut imkanlardan dengeli bir şekilde yararlanan insan aslında kendini gelecekteki zorlu günler için hazırlamıştır.
Geleceği düşünmenin değerli sonuçlarından biri yaşamın hassas anlarında doğru karar alma yolunu tanımaktır. Genç insan yaşamanın birçok aşamasında ciddi kararlar almak zorundadır. Eğer genç geleceğini önemseyecek olursa, bugünün ötesine gördüğünden derin bakış ile herhangi bir olayın çeşitli yönlerini görebilir ve daha dikkatli davranır. Bu konuda İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Geleceği düşünmek ve her işin sonunu gözetlemek insanın aklına işleri doğru tespit etmesine yardımcı olur.
Tahran Radyosu.
Geleceği düşünen genç insan aralıksız ve ciddi çabalarıyla gençlik çağında geleceğini geliştirmek amacıyla değerli birikim biriktirmeye çalışır. Geleceği düşünen gençler her daim yaşamın ana yolunda sürekli önceden belirledikleri programları çerçevesinde belirledikleri hedeflere doğru ilerler. Bu tür gençler bir dağ kadar güçlüdür ve hiçbir fırtınanın onları etkilemeye gücü yetmez. Bilakis sadece bugünü düşünen ve gününü gün eden ve yarını için hiçbir planı bulunmayan gençlerin her an ayaklarının kayması ve hedeflerinden uzaklaşması muhtemeldir.
Genç kitle şevk ve heyecan, neşe ve sağlık, zevk ve yetenek gibi özellikleri taşımaları itibariyle değerli bir kitledir ve her toplumda belirleyici rol ifa eder. Bu yüzden her ülkenin yetkilileri ve politikacılarının gençlere meseleleriyle ilgilenmeleri çok önemlidir. Çünkü genç kitle her milletin şimdiki ve geleceğe yönelik sermayesidir ve gerekli kültürel, sosyal ve siyasi planlar yapılarak ve gerekli politikalar üretilerek gençlerin durumuna özel ilgi gösterilmesi ve onlara iyi bir konum kazandırılması gerekir. Devletler gençlerin zeka ve yeteneklerinden ülkenin yönetiminin çeşitli alanlarda yararlanarak bu kitlenin sahip olduğu enerjiden toplumun refahını şimdiki zamanda ve gelecekte temin etmeleri gerekir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni gençlerin gelecek üzerindeki etkilerini beyan ederken şöyle buyurur. Bilim, marifet ve bilinç alanında aktif olan ve kendilerini çeşitli katmanlarda ülke geleceğini yönetmek için hazırlayan öğrenciler ve gençler, gerçekte milletin ve toplumun umutlarıdır. Yani bu ülke ve bu millet ve bu nizam geleceği için gençlere ihtiyacı vardır. O zaman her ülkenin izzeti ve geleceğinin güvence altına alınması için en önemli unsurlardan biri, bugün eğitim gören gençlerdir. Her ne kadar bu gençlerin eğitim çalışmaları, düşünsel ve ahlaki ve dini talim ve terbiyeleri daha iyi olursa, ülkenin geleceği de daha iyi temin olur. Bundan başka zamanın her diliminde öğrenciler ülkenin o zaman diliminde ihtiyaçlarına uygun biçimde rol ifa edebilir.
Spor alanında faaliyet yürüten bir aktivist şöyle diyor. Maraton yarışı atletizm dalında bir yarışma dalıdır. Bu yarışta koşucu 42 küsur kilometreyi kat etmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için koşan kimse bitiş çizgisini gözeterek koşma hızını yarış boyunca dikkatli bir şekilde düzenlemesi gerekir. Buna göre siz de daha iyi bir yarın için bugün fedakarlık yapmalısınız. Tembelliği bir kenara bırakın ve cahillik veya gaflet yüzünden anlık çıkarlar uğruna uzun vadeli çıkarları kaybetmeyin. Çünkü yaşam bir günde özetlenmiyor. Her daim yarının liderlere ve kahramanları arasında yer alabileceğinizi düşünün. Çünkü eğer böyle yapmazsanız yaşam arenasında başrolü oynamak yerine sıradan bir figüran olursunuz.
Dolayısıyla unutmayın, ağaç her ne kadar büyük olursa olsun ilkin küçücük bir tohumdan başlamıştır ve en uzun yolculuklarda ilk adımı atmakla başlar. Bir genç olarak öyle bir yerdeyiz ki son birkaç yılın düşünceleri ve etki tepkileri geçmişimizi oluşturmuş ve gelecek 10-20 yılda tecrübe edeceğimiz her şey bugün yaptıklarımızdan etkilenecektir. Dost, aile, meslek, yaşam yeri hepsi sadece bugün yaptığımız seçimler şekillenecektir. Yaşam inşa etme sürecidir. Bugün yaptıklarımız yarınımız üzerinde etkili olacaktır. Bir başka ifadeyle yaşam sadece 24 saatlik bir paket içinde vuku bulmaz. Yarın elde edeceğimiz sonuç bugünkü çabamızın ürünüdür.
Kötü bir alışkanlığı bırakmak, aile yanında bir saatimizi geçirmek, hedeflere belirlemek, para biriktirmek veya harcamak, spor yapmak ve bugün için aldığınız her türlü karar yarınınızı etkileyecektir. Birçokları önemli olan şeyin bugün yaptıklarımızın olduğunu bilmez. Kuşkusuz insan birkaç gün boşa vererek ve sorunlarını da onun bunun üzerine atarak yaşayabilir. Fakat er geç hesap verme zamanı gelir. İşte o zaman karşılaştığınız durumun o boş verdiğiniz günlerin sonucu olduğunu anlarsınız.
O zaman nerede olursanız olun, orası yine bir başlangıç noktasıdır. Bugün daha fazla çaba sizin farklı yarınınızı inşa eden şeydir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz. Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Daga nan Tehran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم